Ayrım 8, Turnike, Hakan Erol, sayfa 80. Geçerken not düşmeliyim. Aydın Atmaca, İstanbul-Ankara arasında sürekli git gel yapan bir isimdi. Atmaca Cemaatin Merkezi Dragos'tan aracının arkasına bir takım hediyeler yükleyip onları Ankara'ya taşıyordu. Bu hediyelerin adresi ise işlerini gördürebilmek adına bir takım devlet görevlileriydi. Tarkan Yavaş ile Özdemir Uygur arasında geçen çarpıcı konuşma ise şöyle. Özdemir Uygur: Fatma Ceylan'la Ayşegül, bir de Aynur. Tarkan Yavaş: Ne? Kim? Özdemir Uygur: Fatma Ceylan. Tarkan Yavaş: Ertuğrul mü? Özdemir Uygur: He. Tarkan Yavaş: Fatma Ceylan, ha, Fatma Ceylan, evet. Özdemir Uygur: Bilal, bir de şey neydi o ya? Nereye yazdınız? Ayşegül. Tarkan Yavaş: Ne? Özdemir Uygur: Ayşegül Hüma. Tarkan Yavaş: Babona. Özdemir Uygur: Aydın Atmaca, he, Aydın. Tarkan Yavaş: Aydın Atmaca, tamam. Özdemir Uygur: He. Tarkan Yavaş: Tamam, oraya ziyarete mi geldiler? Özdemir Uygur: He, başsavcılığa gelmişler. Tarkan Yavaş: He, iyi, tanıyoruz ya bizim şey arkadaşlarımızdan. Özdemir Uygur: Dayımın selamını söylediler de. Tarkan Yavaş: He, ziyaret ettiler herhalde, davet mi ettiler? Özdemir Uygur: Vallahi ziyaret için geldiler işte, ziyaret edecekler mi bakalım? Sen de var mısın bu akşam? Tarkan Yavaş: Varım. Özdemir Uygur: He. Tarkan Yavaş: Hadi abi, gelmez herhalde. Özdemir Uygur: Vallahi gelmiyor, biz küsmüşüz. O da gelmiyor, ben de gelmiyorum. Tarkan Yavaş: Niye? Özdemir Uygur: He. Tarkan Yavaş: Niye gelmiyorsun? Özdemir Uygur: Sen de bizim iftara gelmiyorsun abi, hiç adliyeye. Tarkan Yavaş: Çağıran yok. Tarkan Yavaş ise ifadesinde onlarca kez aradığı ve arandığı Uygur için sık görüştüğüm biri değil diyordu. Yavaş sözlerinin devamında Özdemir Uygur'u savcı Hadi'nin koruması olarak tanıyorum. Hadi Bey çok eskiden benim babamın arkadaşıydı. Babamın selamını bir iki kere götürmüşlüğüm var, çok uzun yıllar önce. Bu şekilde Özdemir'i tanıdım. Öyle görüşmüşlüğümüz, buluşmuşluğumuz yok. Nezaketen iftara çağırdığım kişilerden bir tanesi ifadelerini kullanıyordu. Özdemir Uygur da kendisini savunurken Oktar Cemaati ile bir ilgisinin olmadığını savunuyordu. Ben uzun yıllardır adliyede çalıştığım için bu Tarkan isimli şahsın da Adnan Oktar ile ilgili davalara bakmasından dolayı, adliye gelip gittiğinden dolayı tanıştık. Bu şahsın haricinde hiç kimseyi tanımıyorum. Benim Adnan Oktar suç örgütü ile herhangi bir tanışıklığım ve bağlantım yoktur. Özdemir Uygur, Fethullah Gülen'in yanında cemaatin finansal işlerinin başında olan kasası Ali Çelik'le yaptığı görüşmeler için ise ilginç bir savunmada bulunuyordu. Uygur onlarca görüşme için hatırlamıyorum diyordu. Bitirmeden, gelelim başsavcı Hadi Salihoğlu'nun cemaatle ilişki durumuna. Tarkan Yavaş, Hadi Salihoğlu ile yaptığı bir görüşmeyi not defterine de aktarmıştı. Ele geçirilen o not defterinde Salihoğlu'nun tarikatlara yönelik bir operasyonun söz konusu olmadığını ifade ettiği ve yine Salihoğlu'nun operasyon duyumları ile ilgili olarak herkes bir tarikata mensup, böyle bir şey olmaz sözünü sarf ettiği belirtiliyordu. Keza Salihoğlu Oktar cemaatine karşı bir operasyon bilgisini de hiç işitmediğini söylüyordu. Ve sıkı durun. Daha da ileri giden Salihoğlu söz konusu nota göre Oktar cemaatine güvence verirken yine Oktar içinde kritik bir kelime kullanıyordu. Zira eğer bir şey olursa bana gelin dedi ve size de kardeşime selam söyleyin şeklinde hitabı oldu. İfadeleriyle tutulan not çok çarpıcıydı. Ancak Salihoğlu cemaat ilişkisi yalnızca tutulan bir not kağıdından ibaret değildi elbette. Cemaatte kod adı CC olan ve dosya kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Ceyhun Gökdoğan ifadesinde konuyla ilgili çok önemli detaylar veriyordu. cemaatin Hadi Salih oğlu ile bağının Salih oğlunun Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde de devam ettiğini söyleyen Gökdoğan, Tarkan Yavaş ile Hadi Salih oğlunun makam odasında birden çok kez görüştüğüne şahit olduğunu iddia ediyordu. Gökdoğan, Yavaş ile Salih oğlunun tanışıklığının çok eski olduğunu vurgularken, Salih oğlu ile Ataköy'de beraber kahvaltı edildiğini bile ileri sürüyordu. Bununla da kalmayan Gökdoğan, Oktar'ın şikayet edildiği dosyaların da Salih oğlunun çabasıyla hasıraltı edildiğini vurguluyordu. Gökdoğan, cemaatin dava konularının Hadi Salih oğlunun görev aldığı Üsküdar'da görülmesi için çabaladığını da aktarıyordu. İşte Ceyhun Gökdoğan'ın o kritik ifadesi. 2007 ya da 2008 yıllarında FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün firari savcısı Fikret Seçen'in başlatmış olduğu soruşturmada yetkisizlik kararı verilerek dosya son olarak Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. O dönemde Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'ydu. Tarkan Yavaş ve Altu Müştak Berker ile Hadi Salihoğlu'nun DGM savcısı olduğu dönemden tanıştıklarının olduğunu bana Altu Müştak Berker söyledi. Hatta o dönemde Ataköy Marina'da kahvaltı ettiklerini ve zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi. Ama hangi amaçla bir araya geldiklerini söylemedi. Örgüt ile Hadi Salihoğlu arasındaki bu bağlantı benim gördüğüm ve şahit olduğum kadarıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde de devam etti. Tarkan Yavaş, Hadi Salihoğlu'nun makam odasında kendisiyle görüştüğüne 2-3 defa şahit oldum. Ancak makam odasına Tarkan Yavaş beni götürmedi. Ama yaptıkları görüşmenin Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına gelen gizli tanıklı dosya ile ilgili olduğunu düşünmekteyim. Çünkü Tarkan Yavaş'ın kendisiyle görüşeceği önem arz eden başka dosya yoktu. Dosyada 2 defa takipsizlik kararı verildi. Ayrıca şu anda konusunu hatırlamadığım Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Adnan Oktar'ın şikayet edildiği bir dosyayı da Hadi Salihoğlu kontrolü altında etki edebileceği, ismini hatırlamadığım bir savcıya verdirildiğini, daha sonradan da dosyaya takipsizlik kararı verildiğini biliyorum. Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosya dava açıldıktan sonra yetki uyuşmazlığı olduğundan dolayı dava 5. Ceza Dairesi'ne geçti. O dönemde dosyanın Üsküdar'da olmasını Hadi Salihoğlu'nun orada bulunması sebebiyle örgüt için daha uygun görüyorlardı. Bunun için de Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin eski başkanı Hayrettin Cevheroğlu'nun avukat olan oğlu Ömür Cevheroğlu ile davanın Üsküdar'a geçmesi için iletişime geçtiklerini biliyorum. Bu görüşmeleri Ankara'da İbrahim Tuncer gerçekleştiriyordu. Bu görüşmelerden birinde ben de bulundum, detay vermediler ama dosyanın Üsküdar'a gönderilmesi için yapılan çalışma olduğunu anladım. Keza iddia o ki Hadi Salihoğlu'nun cemaatle tanışıklığı 1990'lara kadar uzanıyordu ve daha o dönemlerde cemaat üyeleriyle geceleri vakit geçirip bir yerlere gittiği anlatılıyordu. 1990'lı yıllarda cemaatte imam pozisyonunda olan Fırat Develioğlu'nun anlattıkları hukuka inanan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ürkütecek cinsten. Ben 1992'den 99'a kadar cezaevine girene kadar her gün ya bir siyasi partideydim ya emniyet müdürlüğünün bir birimindeydim. Ya savcı veya hakimle beraberim bunlara şey yapacağım, hediyeler alacağım, para vereceğim, bir şey yapacağım. Hadi Salihoğlu'nun koruması burada neden yargılanıyor? Kendisi para aldı da bir iş çözeceği için mi? Hadi Salihoğlu'na para götüreceği için yargılanıyor. İstanbul Başsavcısını bağlamış adam. Evet, cemaat Hadi Salihoğlu bağlantısı sanılandan çok daha kuvvetliydi. Ve sonuç olarak Hadi Salihoğlu kendisinin tabiriyle huzurlu bir şekilde emekli olurken hukuk ise bir kez daha ayaklara paspas yapılıyordu. İşçilere gece yarısı operasyonu. Adnan Oktar cemaati emniyet ve adliye yapılanmasına ayrı ve özel bir önem veriyordu. Şimdi anlatacağım hikayenin 3 kahramanı bulunuyor. Sırayla anlatmaya başlayalım. Oktar cemaatinin emniyet ve adliye imamı olan ve Oktar'ın en operasyonel adamı olarak lanse edilen Mehmet Alp Ünlü, İstanbul'un birçok ilçesinde emniyet müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve 2014 yılında başkomiser iken Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'na atanan, burası kapanınca meclis başkanlığında görev alan, 2018 yılı itibariyle de Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Ebu Bekir Ulutürk. Ve son olarak Ebu Bekir Ulutürk'ün kız arkadaşı olduğu söylenen ve özel bir telekomünikasyon şirketinde çalışan Nilüfer Ayır. Yıl 2013-2014. Cemaatin onlarca şirketinden yalnızca biri olan Intro Group İnşaat Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ve onun ortağı cemaatin kadın getirme imamı Bora Yıldız. İddia o ki Yıldız söz konusu cemaat şirketiyle Irak'ta büyük bir dolandırıcılığa bulaşırken Türkiye'deki işçilerine de ücretlerini ödememişti. İşçiler ise haklarını aramaya başlamıştı. Günlerden bir gün Bora Yıldız ile işçiler sözlü tartışma yaşamıştı. Yıldız bu olayın akabinde hemen Oktar'a durumu rapor etmiş ve haklarını arayan işçilerin nasıl sorun oluşturduğundan bahsetmişti. Oktar ise konuyu cemaatin hukukçularına devretmişti ve hukukçular da devreye Mehmet Alp Ünlü'yü sokmuşlardı. İşte tam bu noktada imdada polis Ebu Bekir Ulutürk yetişiyordu. O dönem Bora Yıldız'ın korumalığını yapan ve uzun yıllar cemaatte kaldıktan sonra cemaatten ayrılıp emniyete detaylı bir rapor sunan isimlerden Uğur Şahin şahit olduğu olaydan bahsediyordu. Şahin Mehmet Alp Ünlü'nün işçilerle ilgili yaşanan sıkıntıyı polis Ebu Bekir Ulutürk ile beraber hallettiğini vurguluyordu. Nasıl mı? O dönem komiser olan Ebu Bekir Ulutürk, cemaatin isteği doğrultusunda haklarını arayan işçilerin evlerine gece yarısı operasyonu düzenliyordu. Topladığı işçileri sabaha kadar nezarethanede bekleten Ulutürk, işçilerin burnunu sürtüyordu. Yaşananları, olaya tanık olduğunu ifade eden Uğur Şahin'in ağzından dinleyelim. Bora Yıldız'ın ofisinin olduğu bölgeye Çengelköy Polis Merkezi bakıyordu. Alp de orada bulunan ve adının Ebu Bekir olduğunu bildiğim komiser ile araları çok iyiydi ve başka işleri de onunla hallederdi. Alp Ünlü Bora Yıldız'ı aradı ve Çengelköy süt işe öğle saatlerinde gitmemizi söyledi. Biz de gittik ve önce Alp Ünlü geldi, sonra Alp Ünlü bana birazdan Ebu Bekir gelecek, fazla kalabalık olmasın, sen ve Ali Kasap başka masaya geçin dedi. Biz de geçtik. Daha sonra Ebu Bekir geldi ve bir süre konuştular. Daha sonra Ebu Bekir ve Alp ayrıldı. Akşam Bora gelen haberde adamları evden aldırmış ve sabaha kadar ifade almak amaçlı karakolda bekletilmişler. Bora bana dönüp bak adamları evinden aldırdık, acayip ayar olmuşlardır, akıllanmışlardır dedi. Dipnot Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesi. İddia o ki Ebu Bekir Ulutürk Bora Yıldız'a başka konularda da yardım ediyordu. Cemaatin kadın getirme imamı Bora Yıldız'a karşı kızların ailelerinin tepkilerinde yine Ebu Bekir Ulutürk'ten yardım alınıyordu. Aileler bu yöntemle sindiriliyordu. Şimdi filmi biraz ileri saralım ve cemaate yapılan operasyondan 3 ay öncesine gidelim. Ebu Bekir Ulutürk ile Mehmet Alp Ünlü arasında geçen HTS kayıtlarına göz atalım. Zira söz konusu konuşmalar çok dikkat çekici. 28 Nisan 2018 tarihindeki görüşmede Ebu Bekir Ulutürk eşi için Danıştay'daki bir işle ilgili Ünlü'ye tanıdık olup olmadığını soruyordu. İkili arasında geçen konuşmada Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasında iddianameyi hazırlayan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, şimdi ise Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK üyesi olan Mehmet Akif Ekinci'nin de ilginç şekilde adı geçiyordu. Ünlü, Ekinci'nin tek telefonla işleri halledeceğini iddia ediyordu. Ünlü ile Ulutürk arasında geçen ve birbirlerine küfredecek kadar samimi diyaloğun bir bölümü şu şekilde. Mehmet Alp Ünlü. Efendim? Ebu Bekir Ulutürk. Ya bir de bir şey soracağım şimdi sana. Mehmet Alp Ünlü. Sor. Ebu Bekir Ulutürk. Danıştay'da kimse var mı? Mehmet Alp Ünlü. Var. Ebu Bekir Ulutürk. Benim değil de eşimin, hatunun bir davası var. Mehmet Alp Ünlü. 15. daire. Mehmet Alp Ünlü. Sen arada Ankara'ya gidiyorum ya. Ebu Bekir Ünlü Türk. Mehmet Alp Ünlü. Ankara'da olduğum bir gün olursa senin HSK'da Mehmet Akif Bey var ya üye. Ebu Bekir Ünlü Türk. Mehmet Alp Ünlü. Onun yanına gideriz beraber. Ona söylesek tek telefonla bir şey yapar. O tamam. Ebu Bekir Ulu Türk. Kirvesi sen olacaksın. Sünnet kirvesi. Mehmet Alp Ünlü. Ebu Bekir Ulu Türk. Diyarbakır. Gezmeye gidiyorsun ha. Amına koyayım. Kirvelik yapmayı da bil. Mehmet Alp Ünlü. İyi tamam. Oldu peki. Peki. Mehmet Alp Ünlü bu görüşmeyi ve içeriğini ifadesinde ne şekilde açıklıyordu? Kendisinin bir gömlek fabrikası olduğunu söyleyen Ünlü, Mehmet Arif Ekinci'nin de kendisinin müşterisi ve tanıdığı olduğunu savunuyordu. Evet, Ünlü'nün İstanbul Gömlekleri adında bir şirketi bulunuyordu. Bu şirkete yönetim kurulu üyesi olan Ünlü'nün şirketine Masak raporu sonrası el konmuştu. İddia o ki adliye kalemlerine gömlek gönderen ve öğle aralarında onlara yemek ısmarlayan Ünlü bu yöntemle adliye ilişkilerini sıcak tutuyordu. Bu ilişki tabii ki çıkara dayanıyordu. İleride cemaatin o adliyede bir işi olduğunda Ünlü devreye giriyor ve cemaatin istediği yönde raporların çıkmasını sağlıyordu. Verdiği ifadesinde birçok kritik isimden bahseden Mehmet Alp Ünlü, Ergenekon kumpasında yargılanan emekli tümamiral Aydın Gürül'ün de akrabası olduğunu ileri sürüyordu. Ünlü elini kolunu sallaya sallaya yargının önemli isimlerinin makamlarına girdiğini şu sözlerle anlatıyordu. HSYK üyesi Sayın Mehmet Akif Ekinci benim hem müşterim hem de benim tanıdığımdır. İstanbul Başsavcı Vekiliyken 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra beni arayarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın otelinde olan Sayın Tümamiral Cihat Yaycı'yı çok yakından tanıdığım için ve aynı zamanda Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Ergenekon'dan yargılanan ve beraat eden Sayın Aydın Gürül Paşa akrabam olduğundan dolayı İstanbul Adliyesi'nde bir soruşturma olduğunu, akrabası olan Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Amiral Hakan Üstem'in FETÖ'cü olduğunu, Cihat Paşa'nın da bir alakası var mı diye sordu. Ben de kesinlikle hiçbir alakası yoktur, vatansever bir paşadır dedim. Daha sonra Sayın Başsavcı Vekili HSYK üyesi olunca Ankara'ya gittiğim zamanlar davet ediyordu. Bana da piyasadaki FETÖ'ye mensup kişileri soruyordu. Bu esnada Sayın Başbakan'ın koruma amiri olan Ebu Bekir Ulu Türk'ün konusunu çözmek değil, hızlandırma olabileceğini düşündüğüm için bu şekilde gidince bahsederim dedim. Örgütsel herhangi bir durum yoktur. Mehmet Alp Ünlü ifadesinde Ebu Bekir Ulu Türk ve 10-15 yıldır çok yakın arkadaş olduğunu savunurken Ulu Türk ise tam tersini söylüyordu. Ulu Türk verdiği ifadede nasıl tanıştığımızı hatırlamıyorum, bir konu vesilesiyle polis merkezine müracaat etmiş olabilir diyordu. İki ifadedeki çelişkiyi sayfamızın sağ üst köşesine not edelim, zira hiçbir yerde sorulmayan bu çelişkiyi biz sormuş olalım. Ulu Türk verdiği ifadede özetle şunları anlatıyordu. Ben Özkan isimli şahısla görüşüp görüşmediğimi bile hatırlamıyorum. Hele hele rüşvet konuları gereği benimle tanıştığı kesinlikle yalandır, iftiradır. Ben bunların herhangi bir olayını örtbas etmedim. Ben Mehmet Alp Ünlü ile sürekli görüşen birisi değilim. Ara sıra muhabbet olsun diye görüşmüşlüğüm vardır. İfadede geçen Mehmet Alp Ünlü isimli şahısla ilgili normal bir tanışıklığım vardır. Herhangi bir örgüt kapsamında değildir. Örgüt üyesi olduğundan da haberdar değilim. Ben bu şahsın tekstil işiyle uğraştığını biliyorum. Konuşmaların içeriğine bakınca insani olan şaka da olsa doğal konuşmalar olmuştur. Herhangi bir suçu örtbas etmiş değilim. Biz gazeteciler yargı merciği değiliz. Ben de kimseyi burada yargılamıyorum. Ancak akıllardaki soru işaretlerini gidermek, halka doğru olanı aktarmak da bir gazetecinin asli görevidir. Ayrıntıya iniyorum. Çünkü biliyorum ki ayrıntıya inilmeden bir şeyin ilginçliği ortaya çıkmazdı. Devam edelim. Ulu Türk'ün ifadesinde ara sıra sohbet olsun diye görüşmüşlüğüm var dediği ünlü ile HTS analiz raporundan ne çıktı dersiniz? Söz konusu raporda Mehmet Alp Ünlü'nün Ebubekir Ulu Türk'ü tam 99 kez aradığı görülüyordu. Bugün telefonda en çok konuştuğumuz insanı gözümüzün önüne getirelim ve onu kaç kere arayabileceğimizi şöyle bir tahmin edelim. Ayrıca ifadesinde eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile uzaktan akrabalık bağı olduğunu da savunan Ünlü, önemli isimlerle yaptığı görüşmede bu durumundan da faydalanıyordu. Ünlü emniyet ve adliyedeki işlerini Aksu'nun yeğeni olduğunu vurgulayarak gerçekleştiriyordu. Bu şekilde kritik noktalarda yer tutan Ünlü, hakim ve savcılarla sık sık görüşüp polislerle yoğun irtibat kuruyordu. Öte yandan Platin Online Koma zamanında bir demeç veren ve o dönem İstanbul Gömlekleri Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Alp Ünlü dikkat çeken bilgiler de aktarıyordu. Ünlü bir röportajında Altınbaş Kuyumculuk, Metro Turizm gibi firmalarla özel çalışmalar yaptığını söylüyordu. Ünlü sözlerinin devamında ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için özel olarak kravat ürettiklerini aktarıyordu. Ünlü Donanma Komutanlığı'na ve donanma filosundaki Kemal Reis, Oruç Reis, Salih Reis gibi sancak gemilerinin yurt dışı görev ve tatbikatlarına, protokoldeki yabancı diplomatlara, devlet başkanlarına ve dış ülke komutanlarına üretilen kravatın hediye edildiğini belirtiyordu. Deniz Kuvvetleri logolu kravatlar için Ünlü, şirketlerinin en gurur verici çalışmalarından birisi olduğunun altını çiziyordu. Yine Mehmet Alp Ünlü'nün İstanbul Ataköy Marina'daki teknesinde birçok hakim ve savcıyı ağırladığı, burada söz konusu kişilere çeşitli hediyeler verdiği de öne sürülüyordu. Bu hediyeler ise karşıdaki kişinin makamına göre değişiyordu. Mehmet Alp Ünlü ile Oktar ilişkisine de değineyim. Ünlü Oktar'ın yanına ayda bir defa uğrardı. Oktar'ın arabasına binen Ünlü o ay topladığı tüm bilgileri yüz yüze Oktar'a anlatırdı. Oktar ise Ünlü'ye vereceği talimatları kurye aracılığıyla gönderirdi. İddia o ki cemaate yapılacak operasyon haberlerinin yayıldığı dönemde de Mehmet Ali Ünlü devreye girmişti. Ünlü söz konusu haberlerle beraber daha önceden hediye verdiği devlet görevlilerini devreye sokmuştu. Aynı anda cemaatin Ankara ekibi de milletvekillerini telefon yağmuruna tutmuş ve çift taraflı olarak emniyet müdürleri aranarak üzerlerinde baskı kurulmuştu. O dönem yayılan bu haberlerin ardından bir operasyon yapılmamış, ancak Oktarcılara bir gözdağı verilmişti. 8. Ayrımın Sonu. Sayfa 91.